Ayrım 17. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. Sayfa 227. Bölüm 8. Onu ezip geçeceğiz. 15 Eylül 1970 günü kahvaltı saatinden akşam yemeği öncesine kadar geçen sürede Washington'da bir avuç iş adamı ve devlet görevlisi daha önce hiçbir Amerikalı'nın yapmamış olduğu bir şeyi yaptılar. Süratle çeşitli kararların alındığı bir dizi toplantıda, ulusal güvenliğe yönelik ağır tehditlerin arasında bir de daha iktidarı devralmamış bir hükümeti alaşağı etmeye karar verdiler. Kurbanları Şili'nin müstakbel başkanı Salvador Allende Gossens idi. Bazı standartlara göre Şili Birleşik Devletleri'nin bu denli risk taşıyan ve şiddet içeren gizli bir planı gerçekleştirmeleri için tuhaf bir yer gibi görünebilir. Şili, Amerikan sahillerinden uzak ufak bir ülkedir ve Birleşik Devletler için asla en ufak bir askeri tehlikesi bulunmamıştır. Henry Kissinger bir defasında Şili'yi meşhur Antarktika'nın yüreğine doğrultulmuş bir hançer yakıştırmasıyla kestirip atmıştır. Ancak Allende 4 Eylül 1970'te oranın başkanlık seçimini kazanarak Amerika'da iktidar koridorlarında paniğe sebep olmuştu. Hayatı boyunca emperyalizm karşıtı ve Fidel Castro'nun hayranı olmuş Allende, ülkesinin ekonomisine hakim olan Amerikalılara ait şirketleri ulusallaştırmaya ant içmişti. Allende, başkanlık seçiminde oyların çoğunluğunu kazanmamış olduğundan, 3 kişilik bir yarışta %36.3 zaferinin Şili Kongresi tarafından onaylanması gerekmişti. Geçmişte benzer durumlarda Kongre birinci geleni seçmişti ve bu sefer de aynı şeyi yapacağı kesin görünüyordu. Şili'nin en zengin adamlarından ve en büyük gazetesi El Mercurio'nun sahibi olan Augustin Edwards bu ihtimali göze alamazdı. Şili'nin başkenti Santiago'daki Amerikan Büyükelçiliğine giderek Büyükelçi Edward Corey'e lafı dolandırmadan bir soru sordu. Birleşik Devletler dolaylı ya da dolaysız askeri bir eylemde bulunacak mı? Hayır dedi Corey kısaca. Edwards'ın duymak istediği yanıt bu değildi. Corey'i es geçerek Washington'daki daha nüfuzlu görevlilere sesini duyurmaya karar verdi. Onların çıkarlarının kendisininkilerle uyuştuğunu sezmekteydi. Edwards, Şili'de çıkarları olan önde gelen Amerikan iş adamlarına kişisel, mesleki ve ideolojik açıdan yakındı. Onların aracılığıyla Nixon yönetiminin en tepesindekilere erişebiliyordu. Başkan Nixon, yurt dışında Amerikan ticari çıkarlarını koruma, komünizmle savaşma ve Birleşik Devletler'in batı yarıküredeki egemenliğine karşı meydan okumaları bastırma kararlılığını çok kere ilan etmişti. Edwards bu üçünü birden Şili'de gerçekleştirebileceğini başkana söylemek üzere Washington'a gitti. 9 Eylül'de Edwards Santiago'da bavullarını toplarken International Telegraph and Telegraph Corporation'ın yöneticileri New York'ta aylık toplantılarını yapmaktaydılar. ITT dünyanın en büyük şirketlerinden biriydi. Şili'de büyük holdinglere sahipti ve Edwards'ın iş imparatorluğunu tehdit eden aynı tehlikeyle yüz yüzeydi. Paha biçilmez varlığı Şili telefon sistemi Allende'nin ulusallaştırma listesinde en üstlerdeydi. ITT'nin bu yönetim kurulu toplantısında şirketin işletiminden sorumlu en üst görevlisi ve dünyanın en meşhur iş adamlarından biri olan Harold Gannon, yönetim kurulu üyelerinden birini kenara çekerek cüretkar bir teklifte bulundu. Bana söylediği diye açıkladı daha sonra yönetim kurulu üyesi, Allende'ye karşıt bir koalisyon hükümetinin kurulması için yapılacak bir plana destek olarak 1 milyon dolar kadar feda etmeye hazır olduğuydu. Bu yönetim kurulu üyesi eski CIA yöneticisi John McCone'dan başkası değildi. McCone, ITT'ye CIA'dan ayrılışının üzerinden bir sene geçmeden katılmıştı. Ancak hala teşkilata danışmanlık yapmaktaydı. Yani aynı anda ikisinden de maaş alıyordu. Bu özel düzen onu ITT ile Birleşik Devletler Hükümeti'nin en üst seviyeleri arasında ideal bir bağlantı yapmaktaydı. McCone, Gannon'in 1 milyon dolarlık teklifini iletmek için başkanın ulusal güvenlik danışmanı Kissinger'a hemen ulaşabildi. Kissinger kabul etmedi ama ITT'nin Şili sorununu ele alınışındaki ciddiyetten de etkilenmişti. McCone daha sonra aynı meseleyi Kissinger'ın halefi ve CIA'nin eski başkan yardımcısı Richard Helms'a da götürdü. Şili'de gizli bir seferberlik başkanın emri olmadan başlatılamazdı. Edwards bu emri sağlama alma görevini üstlendi. Aracı olarak eski dostu ve iş ortağı Pepsi Cola'nın yönetim kurulu başkanı ve yöneticisi Donald Kendall'ı seçti. Kendall'ın Connecticut'taki evinde kaldı ve ona Şili'nin komünist idaresine girmek üzere olduğunu anlattı. Pepsi-Cola bu ilişkileri hep sağlam tutardı. Nixon 1960 ortalarında siyasi boşluktayken Kendall onu şirketin uluslararası hukuk danışmanı olarak işe almıştı. Ve daha sonra onun kampanyasına en büyük katkıda bulunanlar arasında olmuştu. Edwards diğer ticari girişimlerinin yanı sıra Şili'nin başlıca Pepsi dağıtımcısıydı. Üçü de uluslararası ticaretin jeopolitikle birleştiği yerde serpiliyordu. Kendall 14 Eylül'de babasını Beyaz Saray'a Başkan Nixon'la tanışmaya getirdi. Sohbete ara verdikleri bir sırada Nixon'ı kenara çekerek Edwards'ın ona Şili hakkında anlattıklarını tekrarladı. Nixon uyarıları dikkatle dinledi. O andan itibaren de Allende'nin sonunu getirme kararlılığında asla bocalamadı. Harekete geçmek üzere tetik çekilmişti diye yazdı Kissinger sonraları. Kendall'dan haberleri aldıktan hemen sonra Nixon onu Kissinger ve başsavcı John Mitchell'la görüşmeye yolladı. Kendall onlardan Edwards'ın söylediklerine kulak vermelerini istedi ve ertesi sabah Edwards'la buluşmayı kabul ettiler. Kahvaltı konuşmaları Birleşik Devletler Latin Amerika ilişkileri tarihinde en kapsamlılar arasına girmeye hak kazanacaktı. Edwards ana vatanında neler olup bittiği hakkında karanlık bir tablo çizdi. Allende'nin göreve başlamasına müsaade edilmesi halinde Şili ekonomisini ulusallaştıracağı, Amerikan işletmelerini zorla kapı dışarı edeceği ve Şili'yi Sovyet-Küba yörüngesine yönelteceği kehanetlerinde bulundu. Kissinger onu ilgiyle dinledi. Toplantı biter bitmez Helms'i arayarak Allende'yi durdurma yolları konusunda düşünebildikleri ne varsa gözden geçirmek için Edwards'la buluşmasını istedi. Kissinger o sabah daha geç bir saatte Şili'deki büyük çıkarları korumak için bir başka güçlü şahsiyetle, Chase Manhattan Bankası'ndan dostu ve hamisi David Rockefeller'la buluştu. Kissinger, Mitchell ve Helms o öğleden sonra saat 3'te Nixon'dan hareket emrini almak için Oval Ofis'e geldiler. Toplantıları sadece 13 dakika sürdü. Nixon o kadar netti ki daha fazla zamana ihtiyaç yoktu. Şili yasasına göre Allende'nin seçilişinin seçimden sonraki 50 gün içinde Kongre tarafından onaylanması gerekmekteydi. Nixon bunun öyle ya da böyle engellenmesini istiyordu. Bu toplantının herhangi bir kaydının olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak orada mevcut olan bir memur daha sonra New York Times'a Nixon'ın hızlıca bir sonuca varmak için son derece istekli olduğu izlenimini verdiğini anlattı. Bir başkası onu kendini kaybetmiş gibi diye tarif etti. Başkan konuşurken Helms diplomasi ve gizli faaliyet tarihinde belli başlı bir belge haline gelecek bir sayfa not karaladı. Onda bir olasılık belki ama Şili'yi kurtarmalı. Harcamaya değer. Mevcut riskler alakadar etmiyor. Sefaretin ilgisi olmayacak. 10 milyon dolar hazır, gerekirse daha fazlası. Tam gün çalışma, en iyi adamlarımız. Oyun planı. Ekonomiyi karıştırmak. Hareket planı için 48 saat. Şilililer ülkelerinin otropik ülkelerden biri olmadığını belirtmeyi severler. Şili Güney Amerika'nın bir parçasıdır ama tarihi ülkelerinin kaderlerinin her zaman coğrafyalarıyla belirlenmediğinin kanıtıdır. Yarı küredeki diğer ülkelerin neredeyse hepsinden daha az anarşi, iç savaş ve baskıdan geçmiştir. İlk anayasasının 1833'te yürürlüğe girişini takip eden 139 yıl boyunca demokratik düzen sadece 3 kez kesintiye uğramıştır. 20. yüzyılın 3'te 2'sinin geçtiği sırada Şili yüksek okuryazarlık oranı, nispeten geniş orta sınıfı ve kuvvetli sivil toplumuyla çağdaşlığa doğru emin adımlarla ilerlemekteydi. Yaşama ve siyasete karşı demokratik yaklaşım Latin Amerika'nın hiçbir yerinde olmadığı kadar ulusal hafızaya kazınmıştı. Amerikalıların hükümetini alaşağı ettiği çoğu ülke kıymetli bir kaynağa sahiptir. Şili de istisna değildir. Binlerce yıldır dünyanın en kıymetli maddelerinden biri olmuş olan bakırın başlıca üreticisidir. Bakır insan ırkının gelişimini şekillendirmiştir ve elektrik çağının ışımasıyla beraber harikulade iletkenliği sayesinde her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Motor, jeneratör, dinamo, kablo ve tellerde hayati önem taşıyan bir malzemedir. Lambalardan kapı kollarından çaydanlıklara kadar birçok nesnede günlük kullanım halindedir. Amerikan işletmeleri 20. yüzyıl başlarında Şili bakırı ile ilgilenmeye başladılar. Daha sonra Kennecott Copper Corporation'a katılacak olan Braden Copper Company, 1905'te Santiago'nun 160 kilometre kadar güneydoğusunda maden cevherlerinin olduğu Ant Dağları'ndaki El Teniente'de kazıya başladı. 7 yıl sonra Anaconda Copper Mining Company'den bir öncü, Kuzey Çölü'ndeki Chuquicamata'da faaliyetlere başladı. Bu iki Amerikan şirketi Kennecott ile Anaconda büyüyerek dünya bakır ticaretinin ikiz devleri haline geldiler. Yüzyıl ortalarında El Teniente dünyanın en büyük yeraltı bakır madeni, Chuquicamata ise en büyük açık maden ocağı haline gelmişti. Kennecott'un Şili'deki faaliyetleri yılda 20 milyon dolar net kar sağlıyordu. Anaconda'nınki ise 30 milyondu. İki şirket birlikte Şili'nin ihracat gelirinin çoğunu ve vergi gelirinin üçte birini oluşturuyordu. Bu da onlara Şili'nin hem ekonomik hem de siyasi yaşamı üzerinde karşı konulamaz nüfuz sağlıyordu. Maden şirketleri ve Pepsi Cola gibi tüketim ürünü şirketlerinin yanı sıra bir diğer Amerikan şirketi International Telephone and Telegraph Şili'de esaslı bir rol oynamaktaydı. 1930'da ITT yenilikçi bir telekomünikasyon şirketiyken İngilizlere ait olan Şile Telephone Company hisselerinin çoğunu satın alarak ülkenin henüz filizlenmekte olan telefon ve telgraf sistemlerinin kontrolünü elde etti. Bu 1960 başlarında yılda 10 milyon doları aşan düzenli bir kar sağlayarak yaptığı en iyi yatırımlardan biri olduğunu ispatladı. Bu sıralarda Latin Amerika'da değişim rüzgarları esmekteydi. Kübalı gerillalar Batista diktatörlüğünü devirerek radikal bir toplumsal ve siyasi program kabul ettirmişlerdi. Peru'da, Kolombiya'da, Venezuela'da ve Arjantin'de diktatörlükler devrilmişti. Rahatsız genç bir nesil yeni siyasi fikir arayışındaydı. Başkan Kennedy 1961'de bu hamlelere cevap olarak kapsamlı toplumsal ve siyasi değişime adanmış yarı küresel bir organizasyon olan İlerleme İçin İttifakı yarattı. Yardımcılarından ilerleme için ittifakın vitrini olabilecek bir ülke aramalarını istedi. Bunun temel siyasi ve fiziksel altyapısı oturmuş ve halkının barışçıl değişim için istekli olduğu bir ülke olması gerekliydi. Kuvvetli özel sektörü ve demokratik geleneğiyle Şili aşikar tercihti. Kennedy, kapitalist modelin 3. dünyanın gelişiminde Marksist modelden daha iyi işlediğini orada dünyaya gösterebilmeyi umuyordu. Şili 1960'larda ilerleme için ittifaktan ve dosdoğru Birleşik Devletler'den 1.2 milyar dolar yani nüfus başına yarı küredeki diğer herhangi bir ülkeden daha fazla yardım aldı. Washington'ın bu ilgisi başlangıçta Şili'ye paradan fazla bir şey vermedi. 1964'ten itibaren ise başka bir şey vermeye başladı. Bu siyanın 10 yıl sürecek ve nihayetinde Şili'yi demokratik köklerinden koparacak olan müdahale ve istikrar bozma seferberliğini başlattığı seneydi. CIA 1960'ların başında Şili'de gazetelere, öğrenci örgütlerine, sendikalara ve siyasi partilere para ve diğer türlerden destek yollamaya başladı. Desteğini tam Washington'ın istediği kalıba giren coşkulu bir reformcu, Eduardo Frei'nin liderliğini yaptığı Orta Sol Hristiyan Demokratik Parti'de yoğunlaştırdı. Frei'nin yakışıklılığı ve medyaya önem veren tarzı muhabirleri ve köşe yazarlarını ona Şilili Kennedy demeye itti. 1964'te başkan adayı olduğunda Amerikalı dostları yanı başında toplandılar. Bunu sırf onu sevdiklerinden değil, aynı zamanda Washington'daki bazı şahısların kabusu haline gelmiş olan sosyalist aday Allende'nin önünü kesmeyi şiddetle istedikleri için yaptılar. Allende tipik bir burjuva devrimcisiydi. Ayrıcalıklı doğmuş olmasına rağmen radikal toplumsal değişimin tutkulu bir taraftarıydı. Militanlığı Marksist öğretiyle etrafında gördüğü yaşam gerçeklerinden kaynaklanıyordu. Şili'nin Güney Amerika ulusları arasındaki nispeten varlıklı durumuna rağmen milyonlarca insanı da yoksulluk içinde yaşamaktaydı ve bu Allende'yi derinden etkiliyordu. Ülkesi için çok önemli olan bakır sanayisini yabancı şirketlerin kontrol etmekte olduğu gerçeği de onun için aynı derecede öfkelendiriciydi. Kemik çerçeveli gözlükleri, tweed ceketleri ve hafif dağınık bıyığı Allende'ye bir üniversite profesörü veya left bank aydını havasını veriyordu. Kültürlüydü ve biraz da züppeydi. Sanatın, şarabın ve kadın güzelliğinin erbabıydı. Sosyalist inançları onun kurulu politik düzenin bir parçası olmasını engellememişti. Ayrıca üçüncü kuşak masondu. Marksistler arasında yaygın değildir ve Şili elitleriyle rahatça anlaşabilmekteydi. Özel hayatında ise hayat yorgunu, alaycı ve hatta depresif bir tavra bürünebiliyordu. CIA 1964 seçiminde Frei'nin Allende'yi yenmesini sağlama alma amacıyla gizlice 3 milyon dolar harcayarak kampanya masraflarının yarısından fazlasını ödemiş oldu. Frei kolayca kazandı. CIA bunu takip eden 4 yılda Frei'yi desteklemeye yönelik gizli planları için 2 milyon dolar. Ayrıca işlerinden 9'unun seçildiği 22 kongre adayına 175 biner dolarlık gizli yardım yaptı. Ayrıca antikomünist bir kadın örgütüne maddi dayanak sağladı. Sosyalist Parti'nin ayrılıkçı bir hizbini destekledi. Santiago dışındaki gecekondularda siyasi örgütlenme kampanyalarına para verdi. Komünistlerin hakim olduğu işçi hareketlerinin içindeki muhalif grupların sponsorluğunu yaptı. Bir haber alma teşkilatı ile sağcı bir gazeteyi gelire bağladı ve El Mercurio'da düzenli olarak baş makaleler bastırdı. Birleşik Devletler ayrıca Şili ordusunda dostlar edinmek için verdiği uğraşıyı yoğunlaştırdı. 1950 ile 1969 yılları arasında neredeyse 4000 Şilili subay, Marksizmin vatana ihanetle bir tutulduğu katı bir isyan bastırma doktrini öğretilen Amerikan askeri üslerinde, çoğunlukla Panama Kanalı bölgesindeki Birleşik Devletler Ordu Okulu'nda eğitim gördü. Şili aynı zamanda 163 milyon dolar yani yarı küredeki ülkelerin Brezilya dışında hepsinden daha fazla Amerikan askeri yardımı aldı. Tüm bu açık ve gizli yardımlar Birleşik Devletler'in Şili üzerinde söz hakkının olması sonucunu doğurdu. Bazı devlet görevlilerini Şili politikasının akışını Vietnam'da olduğu gibi yönetme hakkını satın aldıklarına inanmaya itti. 1967'de Büyükelçi olan Edward Corey, Birleşik Devletler'in başkenti Washington'dan 8000 kilometre uzakta olan bu ülke için mütevelli sorumluluğu aldığını iddia edecek kadar ileri gitti. 1969'da Richard Nixon'ın başkanlığa geçmesinden sonra Birleşik Devletler'in Şili'ye ve pek tabii Latin Amerika'nın tümüne karşı politikası çarpıcı şekilde değişti. Nixon ilerleme için ittifakı kısmen Kennedy ile olan alakasından dolayı, kısmen de onu idealizmin hakikate karşı tehlikeli bir galibiyeti olarak gördüğü için küçümsüyordu. Reformu özellikle de toprağın yeniden dağıtımını desteklerse, Birleşik Devletler'e dostça yaklaşan sağcı hükümetleri baltalayacağından endişe ediyordu. Kennedy ve Johnson'ın yaptığı gibi Latin Amerika'nın demokratik solunu yüreklendirmektense iş çevreleri elitini ve ordusunu destekleyecekti. Latin Amerika'da orduyu alçaltma politikasına asla katılmayacağım dedi Nixon, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir toplantısında. Bunlar tesirimiz altına alabileceğimiz güç merkezleridir. Diğerleri yani aydınlar tesirimize açık değillerdir. Allende 1970'te seçimi tek başına kazanamayacağı belli olan kendi Sosyalist Partisi'nin adayı olarak değil, Halkın Birliği adlı solcu bir koalisyonun lideri olarak başkanlığa adaylığını koydu. Onu iktidardan uzak tutma uğraşı Santiago'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin saplantısı haline gelmişti. 1970'in başında Büyükelçi Corey ile CIA Merkez Şefi Henry Heckscher, Nixon hükümetinden ona engel olmak için gizli bir batırma kampanyasına atılmak için izin istediler. Bu isteği adını başkanlık kararnamesinin sayısından alan ve ülkenin en üst ulusal güvenlik görevlilerinden oluşan 40 komitesine yönelttiler. Kissinger komiteyi etkili bir şekilde yönetmekteydi. Bir eylem önerdiğinde komitedekiler hemen onaylıyordu. Sahip olduğu Chase Manhattan Bankası'nın Güney Amerika'da multimilyar dolarlık çıkarları olduğu için eski dostu David Rockefeller onu batırma kampanyasını dayatmaya teşvik etti. Rockefeller, Şili seçimleri yaklaşırken daha sonra anılarında yazdığı üzere Nixon hükümetini Allende karşıtı yola iten bir telefon konuşması yaptı. 1970 Mart'ında seçimden epey önce Şili'nin başlıca gazetesi El Mercurio'nun yayımcısı olan dostum Augustin Duni Edwards bana Allende'nin Şili'nin hassas ekonomisini mahvedecek ve bölgeye komünist nüfuzu yayacak bir Sovyet piyonu olduğunu söyledi. Eğer Allende kazanırsa diye uyardı Duni, Şili bir diğer Küba yani Sovyetler Birliği'nin bir uydusu haline gelecekti. Birleşik Devletler'in Allende'nin seçilmesine engel olması gerektiğinde ısrar etti. Duni'nin kaygıları öyle yoğundu ki onu Henry Kissinger'la irtibata geçirdim. Kissinger Şili'de olup bitenden diğer Amerikalılara göre daha dolaysızca sorumlu olacaktı. Belki sadece Nixon istisnaydı. 3 yıl boyunca Kissinger dünyanın dört bir yanında çok sayıda krizle uğraşırken Şili'ye olan ilgisini hiç kaybetmedi. Bu Nixon'ın onu devamlı iteklemesinden ve aynı zamanda anti-Allende planının onun dünya görüşüne ve Amerika'nın dünyadaki yerine ilişkin bakış açısına birebir uyuyor olmasından dolayıydı. Kissinger'ın Nazi Almanya'sından gelme bir mülteci olarak geçmişinden aldığı ders, bir devlet adamının en yüce hedefinin uluslar arasında istikrar oluşturma ve sürdürme olması gerektiğiydi. Doktora tezini çağdaş dünyanın en usta büyük kuvvet diplomasisi pratisyenlerinden olan 19. yüzyılda yaşamış Avusturyalı diplomat Prens Metternich üzerine yazmıştı. Göreve geçtiğinde Metternich'in bazı fikirlerini uygulamaya başladı. İran, Zaire ve Endonezya gibi bölgesel müttefikler aracılığıyla Amerikan hakimiyetini yayıp bu ülkelerdeki diktatörlerin zulüm ve yağmasını görmezden geldi. Lawrence Eagleburger adlı eski bir arkadaşı onun Amerikan deneyimine aykırı prensipler tarafından yönlendirildiği sonucuna vardı. Amerikalılar bir dizi ahlaki prensibe uyma eğilimindedirler diye öne sürmüştü Eagleburger. Henry'nin Amerikan siyasi sistemine dair içten gelen bir anlayışı yok. Aynı değerlerden ve varsayımlardan yola çıkmıyor. Aynı nesilden birçok devlet adamı gibi Kissinger de uzun kariyeri boyunca Latin Amerika ile neredeyse hiç ilgilenmedi. 1969 baharında Washington'daki Şili sefaretini ziyaret ederek büyükelçiye pervasızca dünyanın Pirenelerin güneyindeki kısmıyla ne ilgileniyor ne de hakkında bir şey biliyorum demişti. Bir sene sonra ise Edwards'dan duyduklarıyla her şey değişti. 25 Mart 1970'te 40 komitesi Allende'ye karşı yapılacak batırma kampanyasını daha sonra 390 bin dolara yükseltilen 135 bin dolarlık bir bütçeyle onayladı. Bu CIA'nın Allende'nin kazanmasını engellemek için 1964'te sarf ettiği milyonlarca dolarlık çabanın daha ufak çaplı bir versiyonuydu. Ajanlar basın yoluyla propaganda başlatmaktan antikomünist yurttaş hareket gruplarını desteklemeye uzanan aynı taktikleri yeniden kullanmak için hazırlandılar. Bazıları Prag sokaklarındaki Sovyet tanklarını gösteren posterler basıp dağıttılar. Bazıları ise taraflı haber ajansları açtılar. Halkın birliği içinde anlaşmazlık başlatıp Allende karşıtı kitaplar, kitapçıklar ve broşürler bastılar. Şili'de başkanlık kampanyası yoğunlaşırken ITT Başkanı Harold Gannon seçimin sonucunu etkilemek için çabalamaya karar verdi. McCown'dan onun için CIA'nın Batı Yarıküre'deki gizli operasyonlar şefi olan William Brough ile bir görüşme ayarlamasını istedi. 16 Temmuz'da Washington'daki Sheraton Carlton Oteli'nin ITT suitinde buluştular. Gannon şirketinin CIA vasıtasıyla sağcı başkan adayı Jorge Alessandri'ye para aktarmak istediğini söyledi. Brough şirketin katkısını doğrudan yapmasını önerdi ve Santiago'daki CIA çalışanlarının yardımıyla bu gerçekleşti. ITT, Alessandri'nin kampanyasına 350 bin dolarlık gizli bağış yaptı ve başka Amerikan şirketlerinin de 350 bin dolar daha bağış yapmasını sağladı. CIA'nın batırma seferberliğini ve Amerikan şirketlerinin Alessandri'ye yüklü miktarda katkılarının bir etkisi olduysa da yeterli değildi. Şilili seçmenler 4 Eylül 1970'te sandığa giderek Allende'yi çoğunluğun oyuyla zafere taşıdı. Şili'nin çok partili siyasi düzeninde böyle sonuçlar sıra dışı değildi ve kongrenin en çok oyu alanı başkan seçme gibi uzun zaman önce yerleşmiş bir geleneği vardı. 15 Eylül öğleden sonrasında Başkan Nixon, Kissinger ile Helms'e bunu önlemelerini emretti. Başkan bir şeylerin yapılmasını kesinlikle istemişti. Nasıl yapılacağıyla ise hiç ilgilenmiyordu ve gereken parayı sağlayacağı çok kesindi diye anlatmıştı Helms daha sonra. Bu hemen her şeyi kapsayan bir emirdi. Oval ofisten çantamda mareşal asasıyla çıktığım bir gün varsa eğer bu o gündü. Nixon CIA'ya 48 saat içinde bir anti-Allende planı üretmesini emretmişti. Dolayısıyla Helms'in boşa geçirilecek vakti yoktu. Ertesi sabah yani 16 Eylül 1970'te sabah erkenden gizli faaliyet uzmanlarıyla görüştü. Bir katılımcının anlattığı üzere onlara Başkan Nixon'ın Şili'de bir Allende rejiminin Birleşik Devletler için kabul edilemez olduğuna karar verdiğini, Nixon'ın teşkilattan Allende'nin iktidara geçmesini engellemesini ya da onu görevinden etmesini istemiş olduğunu ve olağan uygulamanın dışına çıkılarak teşkilatın bu görevi Dışişleri veya Savunma Bakanlıklarının işbirliği olmadan yapacağını söyledi. Ertesi gün Helms ile ajanları bu gizli operasyonu tasarlamak için çalışırken, Kissinger Chicago'daki bir grup gazete editörüne Allende'nin iktidara gelmesine müsaade edildiği durumda bir tür komünist hükümet kuracağını ve bunun Birleşik Devletler için muazzam sorunlar oluşturacağını söyledi. O öğleden sonra Washington'a döndü ve ertesi sabah 8.30'da CIA'nın teklifini dinlemek için 40 komitesini toplantıya çağırdı. Helms'in özetlediğine göre anti-Allende operasyonunun iki bölümü olacaktı. Birinci dizi denilen ilk kısım Allende'yi yasal yollardan bloke etmeye yönelikti. Anında yürürlüğe kondu ve Allende'nin başkan oluşunun felakete yol açacağına dair düzinelerce makalenin Şili basınında yer almasıyla sonuçlanan birinci dizinin odağında görev süresi sona eren Başkan Eduardo Frei vardı. Frey'e yollanacak özel mektuplar ve siyasi sırdaşlarının ona uygulayacağı kurgulanmış baskıyla beraber CIA basın kampanyasının onu Şili geleneğini çiğnemeye ve en çok halk oyunu almış olan adaydan başkanlığı esirgemesi için kongreyle görüşmeye yönelteceğini umuyordu. Bu yaklaşım Sia'nın bir telgrafında ifade edildiği üzere Başkan Frey'nin fazla yumuşak bir ruha sahip oluşundan ve ülkesinin siyasi sisteminin bozulmasını engelleme isteksiz oluşundan dolayı başarısız oldu. Birkaç hafta içinde birinci dizi Sia'nın ikinci diziyi adlandırdığı açıkça askeri darbe kışkırtmaya yönelik çok daha hırslı bir planın içinde eridi. Virginia'nın Langley beldesindeki CIA merkezinde entrikacılar, Santiago'daki ajanlarına Allende'ye engel olmak için askeri imkanları yoklamaya başlamaları ve Şili ordusunun Allende'ye karşı harekete geçme niyetini kuvvetlendirmek için yollar aramaları komutunu verdiler. Telgrafların birinde orduyla irtibata geçin ve onlara BDH'nin, yani Birleşik Devletler Hükümeti, askeri çözüm istediğini şimdi ve her zaman onları destekleyeceğini söyleyin deniyordu. Özetle ekonomik ve siyasi belirsizlik ortamının izin verdiği ölçüde askeri bir harekatı desteklemenizi istiyoruz. Bu ortamı yaratmak için Amerikalıların Şili'yi karmaşaya itmeleri gerekiyordu. Kissinger bunu yapmak için yönetimi altındaki tüm hatırı sayılır kaynakları kullanarak kollarını sıvadı. Bu çabayı en çok tekrarlanan vecizelerinden biri haline gelecek cümleyle mazur gösterdi. Kendi halkının sorumsuzluğu yüzünden bir ülkenin komünistleşmesini neden hiçbir şey yapmadan seyredecekmiş anlamıyorum dedi darbe planı yapan dostlarına. Proje şekillenirken haberdar olan birkaç diplomat ve CIA görevlisi ciddi şüpheler dile getirdiler. Kissinger'ın yönlendirmesiyle hazırlanan Ulusal Güvenlik Araştırma Raporu, Birleşik Devletler'in Şili'de hayati önem taşıyan ulusal çıkarının olmadığı ve bir Allende hükümetinin dünyadaki askeri gücün dengesini kayda değer şekilde değiştirmeyeceği sonucuna vardı. Allende'nin seçilmesini engellemek için yapılan gizli kampanya üzerinde çalışmış olan Santiago'daki CIA merkezinin şefi Henry Heckscher, seçim artık bittiğine göre yapısal süreçlerde herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceğini belirtti. Bir diğer CIA görevlisi bir notta Allende'nin Moskova veya Havana'dan emir alma ihtimalinin düşük olduğunu ve ona karşı entrika düzenlemenin 1959 ve 1960'ta Fidel Castro'yu Sovyet yörüngesine sokan hataları tekrarlamak olacağını yazdı. Dışişleri Başkan Yardımcısı Charles Meyer, Allende'ye karşı gizli faaliyetin Amerika'nın Latin Amerika'daki imajını daha da kirleteceğini öngördü. Kissinger'ın Latin Amerika Başdanışmanı Viron Becky, onu Allende'ye saldırmanın felaket olabilecek neticelerine dair uyardı. İleri sürdüğümüz şey kendi ilkelerimizin ve politik inançlarımızın apaçık çiğnenmesidir. Ahlakı bir yana bıraksak bile bu uygulamanın pratikte operasyonel sonuçları vardır. Eğer bu ilkelerin herhangi bir anlamı varsa normalde onlardan sadece varoluşumuz tehlikeye düştüğünde vazgeçeriz. Allende Birleşik Devletler için ölümcül bir tehdit mi oluşturmakta? Bunu söylemek kolay değil. Bu şüpheciler Nixon ile Kissinger'ın Allende'nin önünü kesmek için ne kadar şiddetle kararlı olduğunu anlamamışlardı. İkazlarının Washington'daki darbe entrikacıları üzerinde hiçbir etkisi yoktu. İçlerinden biri David Atlee Phillips, ikinci defa bir Latin Amerika hükümetini devirmeye hazırlanıyordu. 1954'te Guatemala Başkanı Jacobo Arbenz'e karşı yapılan darbede geniş çapta başarılı olan Kurtuluşun Sesi radyo kampanyasını yürütmüş olan Phillips, CIA'nın yeni kurulan Şili Görev Kuvveti'nin eş yöneticisi oldu. Ortağı William Broy'du. İkisi bir memurun daha sonra anlattığı üzere Beyaz Saray'ın sürekli baskısı altında Santiago'daki CIA merkeziyle neredeyse saat başı irtibat halindeydiler. 17. ayrımın sonu. Sayfa 240.